Ayrım 18.
Eğer gönlümüzde belirli bir meslek varken çevremizin etkisiyle başka mesleklere yönelmişsek yeterince kendimiz olmuş sayılır mıyız? Diyelim ki bir akşam televizyonun karşısında battaniyenize sarınıp sıcak bir şeyler içerek uyuklamak geliyor içinizden. Ama bir yere davetlisiniz. Ayıp olmasın diye kalkıp giyinip o davete giderseniz yeterince siz olur musunuz? Pek de hoşunuza gitmeyen bir espriye yine ayıp olmasın diye herkesten fazla güldüğünüz zaman kendiniz olmuş olur musunuz? Yoksa kendinizden farklı bir insan mı olmuş olursunuz? Diyelim ki adınız Oktay Şenyurt ya da Ayla Güneş. Şunu sormak isterim. Siz yeteri kadar Oktay Şenyurt musunuz ya da yeteri kadar Ayla Güneş misiniz? Ne oranda Oktay Şenyurt olduğunuz, ne oranda otantik kaynaklı yaşadığınıza bağlıdır. Ünlü yazar Borges'i sokakta gören bir kişi heyecanlanarak emin olmak için "Siz Borges misiniz?" diye sormuş. Borges ise şöyle cevap vermiş. "Evet, genellikle." Sanırım Borges bu sözüyle kendimiz olmanın, özümüze uygun yaşamanın her zaman mümkün olmadığını belirtmek istemiş. Özümüze ne oranda uygun yaşarsak o oranda kendimiz olmuş oluruz, o oranda var olmuş oluruz. İnanıyorum ki vücudunuz yalnızca tarafınızdan doldurulabilecek bir boşluktur. Tüm varlığınız da öyle. Varlığımız ancak kendi özümüzle doldurduğumuz zaman yeterince dolmuş sayılır. Otantik yaşamak. Varoluşçu yaklaşımda otantik kavramı önemli bir yere sahip. Otantik sözcüğünü sözlükler hakiki, gerçek, sahih, aslına uygun, su katılmamış şeklinde tanımlıyor. Varoluşçu psikolojide, psikiyatride otantik varoluş, kişinin sosyal çevresinin egemenliği altına girmeden sahip olduğu potansiyeli, gizli güçleri kullanmasıyla mümkündür. Eğer ki kişi çevresindeki diğer insanlardan gelen baskılardan kurtulamaz ve potansiyelini sergileyemezse, otantik olmayan bir yaşam, otantik olmayan bir varoluş sergiler. Otantik varoluş bence üç öğeyi kapsıyor. Bunlar kişinin A. sahip olduğu gerçek potansiyeli, gizli güçlerini fark etmesi ve sergilemesi. B. görünürün altındaki duygularını fark etmesi ve ifade etmesi. Ve C. görünürün altındaki isteklerini fark etmesi ve ifade etmesidir. Yani otantik varoluş kişinin toplumsal baskılarla rengi değişmemiş potansiyelini, duygularını, isteklerini fark etmesi ve yaşama geçirmesi demektir. Öte yandan sanat alanında, örneğin müzik alanında kaynağa yani halka giderek türkü derlendiği zaman da toplanan parçaların otantik olduğundan söz ediyoruz. Bu durumda kanımca gerek otantik varoluşta, gerekse otantik sanatta kaynağa uygunluk söz konusudur. Her ırmağın nasıl ki bir kaynağı, gözesi varsa ve suyun en saf olduğu yer bu kaynaksa, otantik varoluşta ve otantik sanatlarda da bir anlamda kaynağa uygunluk, özüne uygunluk söz konusudur. Otantik varoluş demek, kişinin görünürün altında var olan iç güçlerini, potansiyelini, gizli güçlerini, zihinsel kapasitesini, spontanlığını, duygularını, isteklerini fark etmesi ve bunları aslına uygun olarak yaşama dökmesi demektir. Diğer bir ifadeyle otantik varoluş, kişinin kendisine ait olanı başkalarına, topluma ait olanla karıştırmadan davranışa dönüştürmesi, özüne uygun yaşaması anlamına geliyor. Otantik yaşamak ile irade sergilemek arasında benzerlik bulunduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu iki kavram eş anlamlı değildir. Yunus Emre'nin ünlü deyişini bilirsiniz. "Bir ben vardır benden içeri," demiş büyük usta. İşte içimizdeki bu beni daha doğru bir ifadeyle içimizdeki öz beni keşfetmek ve davranışa dönüştürmek demek, kaynaklı otantik yaşamak demektir. Öz benle tanışmak bir takım egzersizlerle mümkün olabilir. Bu konuda Doğan Cüceloğlu'nun İçimizdeki Çocuk adlı kitabına bakabilirsiniz. Eğer yeterli düzeyde otantik yaşıyorsanız yeteri kadar kendiniz olduğunuzu iddia edebilirsiniz. Otantik yaşamak demek ya hep ya hiç demek değildir. Kendinizi ne kadar ortaya koyabiliyorsanız siz o kadar siz olabiliyorsunuz demektir. Otantik yaşama düzeyi de eğitimle yükseltilebilir. Otantik yaşama becerisini artırmaya yönelik eğilimler büyük ölçüde var olma becerisini geliştirme anlamı taşır. Kişi kendi çabasıyla otantik yaşama becerisini geliştirmek istediğinde öncelikle duyguları üzerine yoğunlaşmalı, mümkün olduğunca çevre etkisinden arınmış olan saf öz duygularını fark etmeye çalışmalıdır. Otantik yaşama yönelebilmek için içerik yerine sürece odaklaşmak ve ne sorusu yerine nasıl sorusunu sormak gerektiğini belirtmektedir. Nasıl sorusunu sorarak kendi içimizdeki sürece odaklaştığımızda duygularımızın ayrıntılı tanımını yapmamız gerekir. Bu da bizi içimizdeki doğal güce, kaynağa ulaştırabilir. Ne yapmamız gerektiği konusunda kararsız olduğumuzda içimizdeki duyguları ayrıntılı olarak tanımlamaya çalışarak aslında ne yapmak istediğimizi keşfedebiliriz. Otantik yaşamamanın sakıncası. Varoluşçu psikolojide, psikiyatride kaynaklı otantik yaşamamanın bedeli suçluluk duymaktır. Kaynaklı yaşamaya Heidegger, otantik olmayan, Sartre ise samimi olmayan yaşam biçimi adını veriyor. Otantik yaşamadığımız zaman bir anlamda kendimize ihanet etmiş, kendimizi engellemiş oluruz. Otantik yaşamadığımız zaman ortaya çıkan söz konusu suçluluğun temelinde kişinin kendi kendisini engellemesinden, kendisine ihanet etmesinden doğan huzursuzluk bulunuyor olsa gerek. Otantik yaşamayan kişi mevcut potansiyelini, mevcut olasılıklarını kullanmamış, adeta kendisini ziyan etmiş olur. Bu durumun kişide pişmanlık, suçluluk uyandırması doğal olsa gerek. Ancak burada basit bir kendini suçlama değil, potansiyelini ortaya koyamamış, bir anlamda yeterince var olamamış bir kişinin yaşadığı bir varoluş suçluluğu söz konusudur. Varoluşçu sayılmasa da ve adını açıkça koymamış da olsa, Erikson'un kuramında varoluş suçluluğu fikrinin bulunduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, Erikson'un tanımladığı 7 gelişim basamağından kazançlı çıkarak 8.ye ulaşmış bir yaşlı kişi, bir anlamda iyi bir yaşam geçirdiğini hisseder. Ego bütünlüğü sağlar, rahattır, çevresiyle uzlaşır. Tatlı, adeta nurani. Nurani ve Nemrut kelimeleri bana ait. Bir yaşlı portresi sergiler. Eğer kişi 7 basamaktan genelde kazançlı çıkmamışsa, yani belirli gelişim görevlerini yeterince yerine getirememişse, ego bütünlüğünü sağlayamaz, gergindir, kendisini suçlar, kendisine karşı öfkelidir. Kişinin kendisini açıkça suçlaması çok rahatsız edici olduğu için de bir savunma mekanizması kullanır ve kendisini suçlamak yerine çevresindekileri suçlar. Bu durumda Nemrut bir yaşlı portresi çıkar ortaya. Kaynaklı yaşamak için içimizdeki duygulara bakarak ne yapmak istediğimizi keşfetmeli ve keşif doğrultusunda davranışta bulunmalıyız. İçimizdeki gerçek isteklere uygun davranışta bulunduğumuzda başarılı olma ihtimalimiz yüksektir. Çünkü bir başka insanın, örneğin yakınlarımızın istekleri için davranışta bulunmak, evrim sürecinde bizi güçlü kılabilir. Ancak öz benliğimize uygun isteklerde bulunmak ise bizi daha da güçlü kılabilir. Kendi istekleri yerine başkalarının isteklerini ön planda tutarak yaşayan, toplum baskısı karşısında kendi potansiyelini kullanmaktan vazgeçen bir insan, kısa vadede karlı çıkabilir, ancak uzun vadede zarar edecek, sorunlarla karşılaşacaktır. Kendi özlerine uygun yaşamak yerine başkalarının özüne uygun yaşayanlar adeta varlıklarını kiraya vermiş olurlar. İnsan kaliteli bir varoluş için kendi varlığının özünü, kaynağını keşfetmeli ve bu öze uygun yaşamalıdır. Birey için yararlı olan otantik yaşam toplumlar içinde yararlı olsa gerek. Sanatta ulusaldan çıkıp evrensele ulaşmayı başaran sanatçıların iz bıraktıkları söylenir genelde. Burada söz konusu olan ulusallığın, sanatçının mensup olduğu kültürün otantik kaynaklarını kullanması olduğunu düşünüyorum. Sanatın her dalında, örneğin el sanatları alanında kültürlerin otantik olanı keşfetmeleri, yaşatmaları ve dünyanın beğenisine sunmaları, birey içindeki potansiyelin keşfedilmesi gibi toplumun içindeki potansiyelin keşfedilmesi anlamına gelir. Kendi içlerindeki potansiyelleri, diğer bir ifadeyle otantik öğeleri ortaya çıkaramayan bireylerin ve toplumların gelişim süreçlerinde önemli aksama ortaya çıkar. Otantik yaşamaktan uzaklaşan birey veya toplum giderek kendisine yabancılaşır. Otantik yaşamamak ve iletişim çatışmaları. Otantik yaşayamamak, meslek veya eş seçiminde sorunlar ortaya çıkarmanın yanı sıra, günlük yaşamda bir takım iletişim çatışmalarına girme ihtimalimizi artırır. Bir insan gerçekten içindeki öze uygun otantik yaşayabilse büyük bir ihtimalle gireceği çatışmaların sayısı azalacaktır. Merakla beklediğimiz bir yakınımız geldiğinde geç kaldığı için ona kızabiliriz ama asıl istediğimiz onunla iyi vakit geçirmektir. Asıl isteğimizin bu olduğunu fark edebilirsek çatışma ortaya çıkmayacaktır. İletişim çatışmalarını artıran imalı iletişim, otantik yaşayamamanın bir başka şeklidir. İmalı iletişimle ilgili artık unutulan bir folklor ürünümüzü sunmak istiyorum. Bir erkek, annesi ve karısı birlikte sofrada oturuyorlarmış. Kayınvalide geline kötü bir bakış fırlattıktan sonra ve şemsü vel kamer, böyleymiş bizim kader diyerek bir lokma alır. Bunun üzerine gelin öfkeli bir şekilde Rabbi yessir ve la tuassir şimdiki geçen bu asır diyerek bir lokma alır. Son olarak da erkek el hakkatü mel hakkatü benim başım yumuşadı ama anamın başı kas katı demiş ve bir lokma almış. Bu imalı iletişim trafiğinde aslında herkes herkese her şeyi söylemiş ama görünürde kimse kimseye hiçbir şeyi söylememiş olmuş. Çevreden kopuk bir otantik yaşamın sakıncası. İnsanın alabildiğine otantik olması belki kulağa hoş geliyor. Ancak bu konuda da gerçekçilikten uzaklaşmamak gerektiğini düşünüyorum. Çevremize gözümüzü kapatıp yalnızca kendi içimizdeki potansiyeli kullanmaya çabalamak herhalde gerçekçi değil. Hatta mümkün değil. Eğer ki potansiyelimizi bir dünya içinde sergileyeceksek bu dünyayı da dikkate almakta yarar vardır. Otantik yaşamaya çalışan birey kendi iç gerçeği ile doğanın ve toplumun gerçekleri arasında uzlaşma sağlamalıdır. Söz konusu uzlaşmayı bir taviz olarak düşünmemek gereklidir. İçinizden gelen şey bir tepenin üzerindeki ağacın altına oturup yağmakta olan yağmuru seyretmek olabilir. Ancak ağacın yıldırım çekme ihtimalini dikkate alarak bu istekten vazgeçmekte veya bu isteği daha akılcı bir şekilde gidermekte yarar vardır. Örneğin bir başka gün bir evin sayvanına oturarak bir başka yağmuru seyredebilirsiniz. Otantik yaşamadığımız zaman kendimize yabancılaşabiliriz. Doğal ve toplumsal çevreyi dikkate almadan otantik yaşamaya çabaladığımızda ise çevremize yabancılaşabiliriz. Üç tür fark etmeden söz etmiştik. Nesneleri, kendimizi ve ötekileri. Kendimizi ve çevremizi fark ettiğimiz zaman çevreye uygun uzun ömürlü bir otantik yaşam sürme şansımız yüksek olacaktır. Birey toplumla çatıştığında çözüm. Bir Nasrettin Hoca fıkrası. Birey otantik yaşadığında yani kendi özüne uygun davranışlar sergilediğinde toplumsal baskılarla karşılaşabilir. Bazen toplum tarafından doğrudan engelleniriz, bazen de engellenmesek bile engelleneceğimizi düşünerek otantik yaşamaktan vazgeçeriz. Otantik yaşamaya, spontan olmaya en tipik itiraz, ben doğal davranmak isterim ama komşular ne der şeklindedir. Kişi şüphesiz ki gerek doğanın gerekse toplumun kurallarını tanımalı ve onlarla uzlaşmalıdır. Doğada canınızın istediği mantarı yiyemezsiniz. Toplum içinde de toplumsal kuralları ve diğer insanları hiçe sayarak davranamazsınız. Her insanın özgürlüğü bir diğerinin özgürlüğü ile sınırlıdır. Toplumsal uzlaşma bu sınırlara saygı gösterilmesiyle mümkündür. Bu konuda herkes hemfikirdir ancak sınırların nasıl çizileceği yani bireyin toplum içinde ne kadar özgür olacağı konusunda sorunlar ortaya çıkar. Kişinin ne zaman nasıl davranacağına, toplum içinde ne kadar özgür olacağına kişi ve toplum birlikte karar verebilirler. Bu konuda ibrenin kişiden yana kayması gerektiği konusunda bir Nasrettin Hoca fıkrası var. Şöyle: Hoca eşeğe binmiştir, oğlu yanında yürümektedir. Yoldan geçen birisi, insafsız adam, çocuğu yürütüyor, kendisi rahatça kurulmuş diye eleştirir. Hoca utanır, eşekten iner, oğlunu bindirir. Bu kez de bir başkası, bacak kadar boyuyla eşeğe binmiş yaşlı babası yürüyor diye eleştirir. Bunun üzerine baba oğul birlikte binerler. Yine yoldan geçen birisi, insafsızlar, hayvanı öldürecekler der. Bu eleştiriden de utanan baba oğul eşekten inerler, peşi sıra yürümeye başlarlar. Bunu gören bir başkası ise, hay ahmaklar, boş eşek önlerinde yürüyor, bunlar binmeyi akıl edemiyorlar diye eleştirir. Bunun üzerine hoca oğluna, bak oğlum der, ne yaptıksa beğenmediler, bir tek eşeği sırtımıza almadığımız kaldı, onu da yaparsak deli derler, iyisi mi biz bildiğimizi yapalım. Bu fıkra kişinin kararlarını verirken topluma fazlaca aldırmaması gerektiğini anlatıyor. Fıkrada galiba bir olayda sürecin tamamını bilmeden yorumda bulunan kişiler eleştiriliyor. Bu durumda topa en yakın kişi olan hakem haklıdır. Mantığından hareket ederek kendi yaşam sürecini herkesten daha iyi bilen bir bireyin kendi davranışlarını belirlemede başkalarına nazaran daha fazla söz sahibi olması gerektiği düşünülmelidir. Hoca biraz oğlunu eşeğe bindirip, biraz kendisi binip bir süre eşeği dinlendirerek gidiyor olsa, kendi bakış açısına göre doğru davranmış olur. Fakat yoldan geçenler bu bütünün ancak birer parçasını görerek fikir yürütecektir. Toplum insanları bir tek davranışlarına bakarak eleştirmemeli. Saçı sakalı birbirine karışmış hippi kılıklı bazı gençler vardır. Bunları gören kimi yetişkinler bu gençlerin işe yaramaz insan olduklarını düşünebilirler. Marmara depremini izleyen günlerde bu görünümdeki çok sayıdaki gencin hiçbir maddi karşılık beklemeden bölgede cansiperhane çalıştığını gördüm. Şimdi biz bu gençleri saçları uzun diye eleştirirsek Nasrettin Hoca'yı eleştiren yolculara benzeriz. Diyelim ki saçı uzun, kulağı küpeli bir genç var ve bu genç okulda başarılı. Arkadaşlarıyla da sağlıklı ilişkileri var. Bu genç böylece bir bütündür. Bu gencin saçını zorla kestirirseniz okul başarısının ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin eskisi gibi süreceğini garanti edemezsiniz. Nasıl ki doğada ekolojik bir denge vardır ve bir ucundan bu dengeyi bozduğumuzda hiç hesaba katmadığımız başka noktalarda da sorunlar ortaya çıkmaktadır. Benzeri durum birey için de geçerlidir. Birey toplum ikilemini çözmede temel araç uzlaşma olmalıdır. Uzlaşma sayesinde hem bireylerin otantik yaşamaları mümkün olabilir, hem de toplumdaki geleneklerin, değerlerin varlıklarını sürdürmesi mümkün olabilir. Bu noktada birey kendi istekleri doğrultusunda davransın. Fakat ya çevreden gelen baskılar onu farklı davranmaya iterse şeklinde itiraz edebilirsiniz. Bu durumda galiba kimin galip geleceğini belirleyen ölçüt, akılcılık ve işlevsellik olacaktır. Eğer toplumun istekleri daha akılcı ve işlevsel ise muhtemelen toplum galip gelecektir. Fakat eğer ki bireyin istekleri daha akılcı ve işlevsel ise o zaman da galiba birey kazanacaktır. Bu konuda çok güzel bir özdeyiş var. Şöyle diyor: nereye gittiğini gerçekten bilen adama dünya kenara çekilir, yol verir. Eğer tuttuğunuz yolun doğruluğu konusunda kafanız karışıksa, birileri mutlaka önünüzü kesecektir. Fakat eğer ki ne yaptığınızı gerçekten biliyorsanız, belki biraz geç de olsa, insanlar size saygı göstereceklerdir. Sanat tarihine, bilim tarihine ya da siyasi tarihe bakınız. Nice öncüler vardır ki, insanlar onları önce engellemişlerdir. Fakat bu öncüleri insanlık daha sonra bağrına basmıştır. Eğer siz dürüst ve doğru olarak içinizden geleni fark edebiliyor, tutarlı olarak ve inançla potansiyelinizi sergileyebiliyorsanız, insanlar sonunda sizi olduğunuz gibi kabul edeceklerdir. Hatta sizi kendilerine örnek alacaklardır. Günlük yaşamda otantik olmak, çimde patika oluşturmak. İnsanın otantik davranması demek, bir anlamda içindeki doğruyu bulması, doğru yola girmesi demektir. Bu doğru yol doğaldır, işlevseldir. Bu doğruya, doğala aykırı davranmak zorunda kalan, yani otantik yaşamayan birey, varoluş suçluluğu duyar, sıkıntıya düşer. Çimlerde oluşan kural dışı yollar, bana otantik yaşaması engellenen insanları hatırlatıyor. Şöyle: çimle kaplı alanlarda taşlardan oluşturulan yollar yapılır. Fakat insanlar bu yollardan yürümezler ve biraz ötede çimlerin üzerinden gide gele ikinci bir yol oluştururlar. Bence insanların oluşturdukları bu toprak yol işlevsel olandır, olması gereken yoldur. Taşlardan yapılmış legal yol ise doğal değildir, bireye yönelik bir zorlamanın göstergesidir. O çimlerden sorumlu olanlar çimlere basmayın diye tabela asarlar, ancak insanlar yine de kendi oluşturdukları yoldan giderler. Bu gerçeği dikkate alan bazı mimarlar, geniş alanlara çim döşedikten sonra yol yapmadan bırakırlarmış. İnsanlar da mecburen çimlere basarak, muhtemelen iki nokta arasındaki en kısa mesafeleri tercih ederek belli yollar oluştururlarmış. Bir süre sonra mimar, insanların spontan olarak oluşturdukları bu yollara taş döşeyerek, adeta doğal tercihleri yasal yollara dönüştürürlermiş. Mimarlık bilgisi olmayan Anadolu köylüsünün, benzeri bir yöntemle dağlarda patika oluşturduğunu duymuştum. Onlar bu konuda eşeklerin içgüdülerine güveniyorlarmış. Bir eşeği patikası olmayan bir dağda tek başına yürütüp eşeğin geçtiği yolların geçilebilecek en uygun yol olduğuna karar verirlermiş. Sonra da bu yolu patikaya dönüştürürlermiş. Burada köylüler hayvanın en az enerji gerektirecek yolu sezgiyle bulacağı varsayımına dayanmaktadırlar. Bizler günlük yaşamda otantik davrandığımızda, adeta çimde yol açar gibi ekonomik ve işlevsel bir yaşama girmiş oluruz. 13. Sosyal yaşam, iletişim, roller, oyunlar, değerler. Bu bölümü okumaya başlamadan önce şu soruları cevaplar mısınız? 1. Toplum ve iletişim olmadan insanın var olması mümkün müdür? 2. Rol ne demektir? Şu an yaşamınızda kaç tane rol var? 3. Çocukluğunuzda oynadığınız oyunları hatırlayınız. İçlerinden bir tanesini seçiniz. Bu oyunu bugün de oynamak ister misiniz? Eğer istemiyorsanız niçin istemiyorsunuz? Eğer oynamak istiyor da oynamıyorsanız niçin oynamıyorsunuz? 4. Oyun ne demektir? 5. Hayvanlar oynar mı? Hayvanların oyunlarıyla insanların oyunları arasında benzerlik veya farklılık var mı? 6. Hiçbir toplumsal değere sahip olmadan yaşayabilir misiniz? 7. Şu an yaşamınızda kaç tane değer var? En fazla önem verdiğiniz 3 tanesini sıralar mısınız? Sosyal yaşam. Var olabilmek için genlere, mekanlara, duygulara, pek çok zihinsel etkinliğe ihtiyacımız vardır. Ancak bütün bunların olabilmesi için topluma da ihtiyacımız vardır. Hatta doğmadan önce topluma ihtiyacımız vardır. Bir insan doğmadan önce annesiyle babasının bir araya gelmesi gereklidir. Dünyaya geldikten sonra da hemen her şey için, öncelikle de zihinsel süreçlerimizin temelini oluşturan dili kazanabilmek için topluma ihtiyacımız vardır. Kişiler arası iletişim olmadan insanın varoluşunun tamamlanması mümkün değildir. Bu yüzden sosyal yaşam insan varoluşunun vazgeçilmez bir öğesidir. Kimi varoluşçular, insan dünyaya fırlatılmıştır derler. Doğru olabilir ancak dünyaya fırlatılan insan toplum içine düşmüştür. Rodin'in düşünen adamı yapayalnız gözüküyor ancak o da bir atölyede doğdu. Sosyal yaşamın, toplumun varoluşumuza pek çok açıdan katkısı vardır. Bu katkıları 4 ana grupta toplamak istiyorum. Bunlar iletişim, roller, oyunlar ve değerlerdir. Bu 4 öğe insanın sosyalleşmesinde, toplumsallaşmasında önemli işleve sahiptir. Sosyalleşmek varoluş kalitemize önemli katkıda bulunur. Bu katkının niteliğiyle ilgili olarak not A'ya bakılabilir. İletişim. Sosyal yaşamı bir kelime ile özetlemek istesek herhalde bu kelime iletişim olurdu. İletişim dolayısıyla sosyal yaşam varoluşumuzun temel öğelerinden. Ancak bu önemli konuyu burada ayrıntılı olarak ele almayacağız. İletişim Çatışmaları ve Empati adlı kitabımda dünyada ve ülkemizde iletişim konusunu çeşitli boyutlarıyla tartışmıştık. Bu alanda pek çok yazarın, örneğin Doğan Cüceloğlu'nun önemli eserleri var. Bu bölümde iletişim-varoluş ilişkisiyle ilgili olarak yalnızca şunu belirtmek istiyorum. Kişinin iletişim tarzı ile var olma tarzı, var olma düzeyi arasında karşılıklı etkileşim vardır. Kurduğunuz iletişimin niteliği nasıl bir insan olacağınızı belirler. Nasıl bir insan olduğunuz ise kuracağınız iletişimi belirler. Eğer isterseniz iletişimi bir sanat, kendinizi de bir iletişim sanatçısı haline getirebilirsiniz. Ekolünüz size kalmıştır. Ekolden neyi kastediyorum? Bireyin kurduğu iletişimlerde onun kişiliğinin ve iletişim bilgisinin etkisi kadar hangi rolü icra ettiğinin, hangi değerleri benimsediğinin ve hangi düzeyde oyun oynadığının da etkisi vardır. Sanat ekollerine benzer şekilde toplumların ve bireylerin de iletişim ekolleri olduğunu düşünebiliriz. Bu konuda şimdilik bir teşbih ortaya koyarak tiyatro-roman eskizlerimden bir espriyi okuyucularımla paylaşmak istiyorum. Aşağıda sözü edilen ekolleri dünya görüşlerini seven kişilerin darılmamalarını espriye hoş görmelerini rica ediyorum. Diyelim ki Ahmet Bey kuyrukta bekliyor ve kuyruğun ön taraflarına birisi araya kaynak yaptı. Şimdi Ahmet Bey bu münasebet sizi nasıl uyarır?